Podcast dinle.
Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Bizlere coğrafya öğretmeni Deniz Özgür eşlik edecek. Bundan önceki bölümlerinde ise değişik mesleklerden kişileri konuk ettik ve onlara meslekleriyle alakalı çeşitli sorular sorduk. Şimdi Deniz Bey'i davet edelim. Hoş geldiniz Deniz Bey.
Hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Bu yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu yayın serimizde tercih dönemindeki gençlere yol göstermek için meslekleri tanıyoruz ve belli sorularımız olacak size soracağımız. İlk sorumuzla başlayalım. Deniz Özgür kimdir?
Ben Deniz Özgür, 9 Eylül Üniversitesi'nde coğrafya eğitimi aldım. Coğrafya eğitimi bölümünde, eğitim fakültesinde. Daha sonradan çeşitli derneklerde ve kuruluşlarda öncelikle eğitmenlik yaptım. Daha sonra da özel bir, Denizli'ye yerleştiğimde özel bir okul ve kursta aynı anda coğrafya öğretmenliği yapıyorum. Birkaç defa Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine girmeyi denedim. Ancak bazı hayal kırıklıklarından sonra bu yoldan vazgeçtim. Artık kendimi bu tarafta, özelde çalışmada görüyorum ilerleyen süreçte.
Çok güzel. Peki hocam, nasıl coğrafya öğretmeni olunur? Sıradaki
soruya geçmeden önce şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Hani Deniz Özgür kimdir de, hı-hı, coğrafya öğretmeni olmamın yanında beni zaten öğrencilerim de bilirler, bir hobimle tanımlamak aslında daha doğru. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'ndeyken bize Hasan Çukur hocam şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Eğer coğrafya öğretmeni olmak istiyorsanız öncelikle araziyi görün demişti. Bu bağlamda biz üniversitenin fotoğrafçılık kulübü, dağcılık kulübü, mağaracılık kulübü gibi çeşitli kulüplerinde aktif rol aldık. Ve o günden bugüne, yani 2010'dan bugüne kadar ben Türkiye'de pek çok mağaranın haritalanmasına, fotoğraflanmasına falan da destek oldum. Çalışmalarda, projelerde bulundum. Yani coğrafya öğretmenliğimi bu şekilde bir hobimle desteklemeye çalıştım.
Coğrafyadan anlayan, coğrafi yerleri yerinde görüp inceleyen bir coğrafya öğretmeniyim diyorsunuz yani hocam.
Aynen öyle.
Peki hocam, nasıl coğrafya öğretmeni olunur?
Şimdi coğrafya öğretmeni olmanın iki tane yolu var. Bir tanesi coğrafya öğretmenliği bölümünü kazanmak. Bu eskiden 5 yıllıktı, şu anda 4 yıla düşürüldü. Bu bölümü kazandıktan sonra mezun olduğunuzda KPSS dediğimiz bir sınava giriyorsunuz. Bu KPSS'nin yanında aynı zamanda eğitim bilimleri sınavı da var ve aynı zamanda ÖABT, yani öğretmenlik alan bilgisi testine de giriyorsunuz. 3 tane sınava giriyorsunuz yani. Bunların toplam bir puanı hesaplanıyor ve bu puanla birlikte atanmanız gerçekleşiyor. Son birkaç yıldır 81-82 civarındaki puanlarla atama gerçekleştirilebiliyor. Diğer bir yol, bu bazı zamanlar kapatılıyor, bazı zamanlar işte askıya alınıyor, durdurulacağı söyleniyor falan, ama coğrafya bölümü, yani Fen Edebiyat Fakültesindeki coğrafya bölümüne yerleşebiliyorsunuz. Bu da 4 yıllık bir bölüm. Bu bölümü bitirdikten sonra bazı yıllarda eğitim fakülteleri verdi formasyonu. Dışarıdan formasyon alarak coğrafya öğretmenliği ile aynı statüye gelmiş oluyorsunuz. Ondan sonra KPSS'ye giriyorsunuz.
Peki hocam, sadece KPSS'ye girmek mi? Sonuçta sizin gibi de özel olarak, evet, da coğrafya öğretmenliği yapılabilir değil mi?
Evet, bunun dışında bir de özelde çalışma yönü var. Özelde çalışmak istiyorsanız da henüz öğrenciyken birkaç tane kurumla bağlantı kurmanız sizin için iyi oluyor. Çünkü bizim eğitim fakültelerinde bir staj imkanı var. Ama bu staj normalde iş ararken çok geçerli olmuyor. Çünkü staj yaparken çok fazla okula gidip ders anlatma fırsatı bulamıyorsunuz. Ya da birden fazla öğrenci bir anda staj yapıyor ve siz çok fazla orada tecrübe kazanma imkanı bulamıyorsunuz. Bu yüzden özelde bulunan okullar, dershaneler de sizi hemen yeni mezun olarak kabul etmek istemeyebiliyor. Ve henüz öğrenciyken bu kurumlarla bağlantı kurarsanız etüt hocalığı yapabilirsiniz, soru çözümlerine katılabilirsiniz ya da bazı işte hızlandırmalara katılabilirsiniz. Bu şekilde tecrübe kazanarak mezun olduktan sonra özelde de çalışmaya başlayabilirsiniz.
Anlıyorum. coğrafya öğretmenliği zaten öğretmenlik olarak işte ya devlette ya da özelde yapılacak dediniz.
Aynen.
Ancak coğrafya öğretmeni olmak için coğrafya bölümünden de mezun olunabilir. Öğretmenlik, coğrafya öğretmenliği bölümünden de mezun olunabilir dediniz.
Evet, şu konunun altını çizmek gerekiyor yalnız. Özür dilerim, sesinizi böldüm. Sözünüzü böldüm. Formasyon yolu bazı yıllar açılıp bazı yıllar kapanabiliyor. Bu bir risk. Yani ben formasyon alırım diye yola çıkmak bir risk. Çünkü 4 yıl sonra yapacağınız bir işlem. Ve o yılki yönetim formasyon kapalı derse formasyon alamayabilirsiniz.
Yani öğretmen olmak amaçlıyorsanız garanti yol coğrafya öğretmenliği bölümünü okumanızdır.
Aynen, eğitim fakülteleri.
Eğitim fakültelerinde verileni okumaktır diyorsunuz. Anladım.
Evet.
Peki hocam, siz hangi üniversiteden mezundunuz? 9 Eylül. Üniversite mi önemli, bölüm mü? Yanlış mı söyledim?
9 Eylül Üniversitesi'nden mezunum. Burada da iki tane öncül ortaya çıkıyor. Birincisi, bazı üniversitelerimizde sınıf geçmek, mezun olmak diğerlerine göre biraz daha kolay olabiliyor. Bazı üniversitelerimiz ise, mesela 9 Eylül Üniversitesi böyleydi. Daha çok alan eğitimine ve öğrencilerin belli bir niteliğe ulaşmasına ayrıca dikkat ediyorlardı. Yani coğrafya öğretmenliği bölümü normalde öğretmen yetiştirmek üzerine kurulmuş bir bölüm. Ama 9 Eylül Üniversitesi bizi her dönem araziye çıkartan, sık sık arazi ödevi veren, yani bizi akademik anlamda da arazideki çalışma anlamında da çok daha üst düzeyde bir yere getirmeye çalışan bir üniversiteydi. Tabii diğerlerini de kötülemek istemiyorum ama burada hani 9 Eylül militanlığı yapmak istemem. Evet, ama diğer üniversitelerin bazılarında hani slaytlar hazırlayarak işte ödevlerle çok daha kolay bir şekilde sınıf geçilebildiğini duydum. Burada da üniversite seçerken buna dikkat etmek gerekiyor. Hani ben hızlı yoldan mı coğrafya öğretmenliğine ulaşayım, yoksa ulaştığımda bayağı bir tecrübe edinmiş ve nitelikli bir öğretmen mi olayım?
Hocam, yani demek istediğiniz okulun eğitim veriş tarzına yönelik bir araştırma,
evet,
yapmasını tercih yapacak.
Evet. Evet, burada eski öğrencilerle, mezunlarla konuşulması iyi olur bu durumda. Facebook'ta bunların grupları oluyor. Yani tercih etmek istediğiniz bölümün Facebook'taki gruplarına dahil olmanız her zaman iyidir. Çünkü oradaki öğrenciler, mezunlar tavsiyelerde bulunurlar, ders notları verirler. Hatta bazı konularda şu tarihlerde yaparsam bunu daha iyi olur diye tiyolar da verebilirler bölümle ilgili.
Peki şimdi bu sorumuza cevap oldu mu bilemiyorum. Üniversite mi önemli, bölüm mü? Mesela 9 Eylül'de olsun ama başka bir bölüm okusunlar mı? Yoksa coğrafya öğretmenliği şimdi olsun, başka yerde de okuyabilirler mi demek istiyorsunuz?
O zaman biraz daha şöyle bir boyut getirelim. Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışmayı düşünüyorlarsa o zaman coğrafya öğretmenliği bölümü olması yeterli veya formasyon alması. Coğrafya bölümü olup formasyon alması yeterli. Yani burada bölüm önemli demiş oluyor. Ama özelde çalışmayı düşünüyorsa burada da tabii ki nitelikli üniversitelerden mezun olan insanların hem gerek alan bilgileri hem de kazandıkları, mezun olana kadar kazandıkları tecrübeleri onları birkaç adım öne çıkaracağı için özelde çalışmayı düşünüyorlarsa o zaman üniversite önemli de diyebilirim.
Hocam, peki üniversite seçiminde dikkat edilecek hususlar neler olmalı? Gerçi az önce birazcık buna cevap verdiniz.
Evet.
Dediniz ki genel bir ben özet geçeyim ya da siz tekrar özet geçmek isterseniz oranın öğrencilerini bulsunlar, iş tarzlarına baksınlar.
Evet.
Mesela devlet mi özel mi, buna benzer bir katkınız yeniniz olacak mı?
Burada devlet mi özel mi de coğrafya öğretmenliğinde özeldeki bölümlerle ilgili çok bir hakimiyetim yok. Ancak şöyle bir şey var. Coğrafya öğretmenliğinde şu konuyu söyleyebilirim. Son zamanlarda özellikle yüksek kontenjanlarla açık öğretim coğrafya öğretmenliği bölümleri açılmaya başlandı. Hani bunu genel ben bütün öğretmenlikler için söyleyebilirim. Eğer staj konusunda veya sınıf yönetimi dersi gibi ya da arazide çalışılacak dersler gibi bazı şeyleri yüz yüze vermiyorsa o zaman açık öğretim bölümlerini seçmemelerini istiyorum ben onlardan. Çünkü siz bir öğretmen olacaksınız ve bir dağı, taşı dokunup görerek anlatmak her zaman daha iyidir. Yani sizin için de daha iyidir. Sizi daha nitelikli bir öğretmen yapar. Hiçbir sınıfta kalkıp konuşmadan, söz almadan, bir sınıfı yönetmeden, bir konuyu baştan sona idare etmeden, onu süresine yetiştirmeye çalışmadan öğretmen olmak çok zor. Yani açık öğretimden mezun olduğunuzda meslek hayatınızda sıkıntı çekebilirsiniz diyebilirim. Ama eğer açık öğretim seçtiğiniz açık öğretimin, yani uzaktan öğretimin bazı dersleri online değil de şeyse, yüz yüzeyse, o zaman tercih edebilirsiniz.
Anladığım kadarıyla dokunmak, daha çok iç içe olmak önemli diyorsunuz bu meslekte. Öyle. Ki öğretmenlik de önemli. Coğrafya da ayrı önemli.
Ya öğretmenlik bir performans sanatı açıkçası. Oraya tahtaya çıkıp bir ders saati boyunca, 45 dakika boyunca bir süreci yönetmeniz gerekiyor. Karşınızda bir kitle var. Bu kitlenin ilgisini canlı tutmanız gerekiyor. Onların nabzına göre konuyu bazı yerlerde heyecanlandırmanız, bazı yerlerde yavaşlatmanız gerekiyor. Bu da yaparak öğreniliyor. Eğitim fakültesindeki bölümler bunu sık sık deneyle yerine getirmeye çalışıyorlar. Biz mesela stajdan önce de bazı konularda sınıfta söz alır, dersi anlatmaya çalışırdık. Hatta hocalarımız bize gelirdi. Ben hatırlıyorum, İsmail Buldan hocam bana bir kere gelip demişti ki sen Deniz bu derste yaramaz çocuk olur musun demişti. Ve o derste ben arkadaşımı sürekli zorlayacak işte, hani zihni sinir derler ya, o tarz sorular sormaya çalışmıştım ki öğretmen bocalacak mı derste. Çünkü özellikle lise öğretmeni olursanız, coğrafya öğretmenliği liselerde şu anda bu tarz öğrencileriniz olacak ve sürprizle karşılaşmamanız lazım.
Gerçekten öğretmenliğin bir de böyle bir yanı var. Bu evet. Performans sanatı sözünüzü bir yerlere yazmak lazım. Çok hocama gitti. Evet. Öğretmenlerimize şimdiden teşekkür, yani bu tekrar aklıma geldi, teşekkür etmek istiyorum. Peki hocam, dünyaya tekrar gelseniz bu mesleği seçer miydiniz? Siz neden bu mesleği seçtiniz?
Kesinlikle seçerdim. Ben gençlik çağlarımdan, yani gençlik derken lise çağlarımdan itibaren kendimde şunu görüyorum. Ben hikaye anlatmayı çok seviyorum ve anlatılacak hikayelerin en güzeli de dünyanın hikayesidir. O yüzden coğrafyayı anlatmak, coğrafya dersini anlatmak bana hep çok sevdiğim bir konuda sohbet etmek gibi hissettiriyor. Bazı arkadaşlarım sürekli benden şikayet eder. Mesela arazideyken, kamptayken, yürüyüşteyken onlara gördüğüm çevredeki coğrafi olaylarla ilgili ister istemez şeyler anlatırken buluyorum kendimi. Onlar da bundan hani Deniz buraya da iş getirme diye şikayet ediyorlar. Coğrafya öğretmenliği benim için bir karakter diyebilirim yani. Dünyaya bir kere değil bin kere de gelsem sanırım coğrafya öğretmenliğini seçerdim.
Hocam çok güzel anlattınız vallahi. Bir de şimdi şey düşündüm. Arkadaşlarınız dağ taş gezerken coğrafi olarak anlatmanızda ama arkadaşlar böyle biraz galiba.
Ya bir de şöyle bir şey var. Benim hani biraz önce hobimden bahsetmiştim ya, mağara araştırmak. Yani işimiz benim diğer mesleklerden de arkadaşlarımla birlikte dağa gidiyoruz. Bir tane mağara buluyoruz. Onun ölçümünü alıyoruz. Haritasını çiziyoruz falan. Şimdi o mağarayı bulabilmek coğrafi bir olay. Doğada yol bulabilmek coğrafi bir olay. İster istemez orada tabii ki anlatmam gerekiyor.
Tabii ki. Yani aslında buradan bakınca coğrafya öğretmenliği çok hoş da eğlenceli de gözüktü açıkçası bana.
Evet.
Hani öğretmenliğin yanı sıra coğrafya bilginizle doğada da çalışabilir, coğrafi yerler keşfedebilir ve hocamız gibi belki mağara keşfi, mağara haritalandırılması üzerine de çalışabilirsiniz demek oluyor bu.
Evet, yani sadece mağaralar değil, mesela günümüzde sık sık duyarsınız işte Türkiye'nin şurasındaki kanyon dünyanın en büyük 3. kanyonu falan diye. Aslında çoğunluğu dünyanın en büyük 3. kanyonu falan değildir. İşte bunları ölçecek olan kişiler coğrafyacılar. Türkiye'de mesela benim tanıdığım coğrafyacılar bir tanesi dolinleri sayıyor. Dolinlerin çaplarını hesaplıyor mesela. Bir tanesi Kızılçam ormanlarındaki ağaç maksimum boylarını bulmaya çalışıyor. İşte nerede en iyi yetişiyor Kızılçam diye. Hani dünyayı tanımak, coğrafyacı olmak sadece bir tane alan değil. Coğrafyanın neresinden tutarlarsa oradan giderek derinleştirebilirler, uzmanlaşabilirler. Bizim akademisyen olarak coğrafyacılara da çok ihtiyacımız var.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki hocam, mesleğinizin avantajları ve dezavantajları neler?
Avantajları, nereye gitseniz orayı tanırsınız. Kendinizi daha dünyalı hissedersiniz. Sürekli insanlar size, gerçi bu dezavantaj olabilir ama, şu plaka nerenin plakası diye sorarlar. Sonra bilgi yarışmalarında sürekli sizin alanınızdan sorular gelir. Anlattığınız konu çok zevklidir. Sürekli hayatın içinden insana dokunan konular anlatırsınız. Yani diğer derslerin hocaları da bunu der mutlaka ama ben coğrafyayı daha dünyaya dair buluyorum. Çünkü geo, yani co, direkt dünya demek. Grafiyen de tasvir etmek, çizerek tasvir etmek demek. Yani coğrafya aslında dünyayı anlatmak demek. Dünyayı anlatmak da biraz önce söylediğim gibi anlatılabilecek hikayelerin en güzeli, dünyanın hikayesi. Dezavantajlara gelirsek de öğretmenlik günümüzde biraz enflasyona uğramış bir meslek diyebilirim. Çünkü çevrede çok fazla öğretmen var. Bu öğretmenlerin her biri özelde olsun, Milli Eğitim Bakanlığı'nda olsun iş bulmaya çalışıyorlar. Ve birbirleriyle ister istemez rekabete giriyorlar. Her yıl yüzlerce coğrafya öğretmeni mezun oluyor. Ancak sadece 140-150 civarında coğrafya öğretmeni atanıyor. Ve diğerleri özelde çalışıyor veya başka mesleklerde çalışarak kendi KPSS'deki sıralarını bekliyorlar. Yani iş bulma imkanı biraz zor diyebilirim. Biraz çaba istiyor, uğraş istiyor, KPSS'de olsun ya da özelde kendini geliştirmek açısından olsun. Ve aynı zamanda da öğretmenlik bu kadar bolken, yani öğretmenler bu kadar bolken tabii ki rekabet sırasında ücretleri de düşüyor. Ve diğer meslek gruplarına göre biraz daha düşük ücretlerle başlamak durumunda kalabiliyorsunuz. Tabii bunda da kendi çabanızla, kendi yeteneğinizle, tanınırlığınızla üst noktalara gelme şansınız her zaman var.
Hocam peki masa başı çalışmayı seven biri için coğrafya öğretmenliği önerir misiniz? Gerçi öğretmenlik birazcık belki performans istiyor ama sizinkinde biraz daha hareket var gibi anladım ben.
Ya, masa başı derken mesela online eğitim yapıyorsanız masa başı oluyor, evet. Ama sınıfta hiçbir zaman masa başı değil o durum yani. Gün boyu ayaktasınız, gün boyu ileri geri yürüyorsunuz sürekli. Coğrafyacıysanız sürekli tahtaya şekiller, resimler, haritalar çiziyorsunuz. Biraz resme yatkınlık istiyor. Biraz yer yön bilgisi ya da bu bir hissiyattır aslında. Yer yön hissiyatı istiyor. Masa başı için dediğim gibi online'sa o zaman olur. Ama öğretmenliği siz sıradan bir memurluk gibi düşünmeyin asla. Her zaman ayakta çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bir arkadaşım, öğretmen arkadaşım bana söylemişti. İşte o bayağı eski çalışan, tecrübeli bir arkadaştı. 20 yıldır sıcak çay içemedim diyordu mesela. Çünkü teneffüs 10 dakika, teneffüse çıkıyorsunuz, işte çayınızı aldınız. İlk başta çok sıcak içemiyorsunuz. Daha sonra siz tam içeceğiniz kıvama gelince zil çalıyor, derse gidiyorsunuz. O çay iptal. 10 dakika. Yani sıradan bir memurluktan biraz farklı.
10 dakikalık mola içerisinde bir çay içme çalışma sanatı gibi gerçi.
Ve sürekli sevdiğimiz öğrencilerimiz bizi aralarda yakalayıp sorular soruyorlar. O teneffüsümüz de muhtemelen oraya gidiyor. Ama genelde o teneffüs aralarında sorulan sorular gerçekten aciliyeti olan güzel sorular olduğu için şikayet de edemiyoruz.
Bir de hocam sanki hocalar, yani öğretmenlerimiz bundan memnun da oluyorlardı. Hani bize evet, gelin soru sorun. Soru sorun evet, derlerdi ve hani çok herkes bir evet, tane yani söylemez aslında.
Sanki biraz iş kitlemek gibi görünebilir dışarıdan ama gerçekten çok insanın kendisini iyi hissettiren bir duygu. Çünkü biz sizle biraz önce bir sohbette bulunmuşuz. Siz o sohbeti daha sonra kendiniz de çalışmışsınız. Sonra bana tekrar getirmişsiniz gibi güzel oluyor. Dersi çalışıp tekrar soru getirmeniz.
Öyle olunca da tabii siz de belki öğrettiklerinizin bir şeyini almış gibi hissediyorsunuz. Bu da
Aynen, bir
işte
yansımasını alıyoruz.
yansıması olarak hoşunuza gidiyor olabilir. Peki hocam,
Evet.
mesleğinizi seçecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncesinde ne gibi hazırlıklar yapmalılar? Coğrafya öğretmenliği isteyen bir genç var. Lise çağında ya da belki sınav sonrası tercih döneminde her ikisi için de alabiliriz. Ne gibi hazırlıklar yapmalılar?
Ne gibi hazırlıklar yapmalı? Bu mesela uygun puan almak için zaten bir sınava hazırlanmalı. O tamam. Biz coğrafya öğretmenliği bölümünü kazanabileceğine inanıyoruz. O tamam. Bunun dışında bir öğretmenliğe hazırlanırken şu var. Özgüven. Özgüveni olması lazım. Topluluk önüne çıktığında konuşabilmesi lazım. Mesela tabii ki hepimizin mesela ağzı var, bazılarımızın tik kelimeleri var falan. Ama diksiyonumuzun belli bir ölçüde iyi olması gerekiyor. Çünkü bir hikaye anlatıyoruz burada, bir ders anlatıyoruz. Bunun anlaşılabilir şekilde karşı tarafa ulaşması gerekiyor. Sesimizin yeterince gür olması gerekiyor. Bu özgüvenle de çok alakalı. Kekeme arkadaşlar ya da mesela peltek arkadaşlar ya da bazı harfleri çıkartamayan arkadaşlar elbette ki öğretmen olmakta özgürler. Ancak bu durum onların eğitiminin kalitesini bir ölçüde düşürüyor. Bu yüzden bununla mücadele etmenin yollarını bulmaları gerekiyor. Bunun bazı diksiyon kursları var ya da kekemelik için bazı farklı terapiler var. Bunları uygulayabilirler. Yani öğretmenin arkadaşlar sınıfta sorumlu olduğu konuyu kesin, net bir şekilde, anlaşılır şekilde karşı tarafa iletebilmesi gerekiyor. Bunun fiziki şartlarını da kendinde bulmalı. Giyim giyecek konusunda hani konunun önüne geçmeyecek kadar nasıl diyeyim, sade bir kılık kıyafete sahip olmamız gerekiyor. Yani konu dikkat çekmeli, biz dikkat çekmemeliyiz. Hazırlanırken demiştiniz, bunlar öğretmen olurken daha fazla olan tavsiyeler, öğretmenlik aşamasında ihtiyaç duyulacak tavsiyeler. Hazırlanırken de dediğim gibi coğrafya öğretmenliği olan bölümleri mezun olduklarında, tamamladıklarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda KPSS yoluyla iş bulabiliyorlar. O yüzden bu yolu seçeceklerse herhangi bir coğrafya öğretmenliği bölümüne gidebilirler. Eğer ben sıradan bir coğrafya öğretmeni olmak istemiyorum, bir tık öne geçmek istiyorum. Ben işte YouTube'da, televizyon kanallarında hatta belgesellerde ismim duyulsun istiyorum. Binaların afişlerine adım yazılsın istiyorum. Yani özelde isim yapmak istiyorum diyorlarsa, o zaman belli başlı üniversitelere gidip bu üniversitelerde okurken de boş durmayıp arazide olsun, çeşitli kurum ve kuruluşların staj programlarında olsun, hatta bazı sempozyumlarda olsun aktif olmaları gerekiyor.
Mesleki aktiflik her meslekte önemli tabii. Hocam
Aynen.
giyim kuşam dediniz, öne geçmemeli dediniz ve sizin tişörtünüzde belli bir sanki paralellerin böyle hani bir derece bir yer bir şeyin derecesi var
Evet.
gibi. Nedir hocam bu?
Evet, bu bilmiyorum, ödev mi olsun, YouTube'da alta mı yazsınlar, bilemedim
Sizin
ki bu
ismi.
koordinatlar nerenin koordinatları?
Bilemiyorum. Koordinatların nerenin? Hocam ödev veriyorsanız yorumlardan cevap versin
Aynen,
arkadaşlar.
bunu yorumlar alalım isterseniz. Bu koordinatları
Tamam.
bulsunlar izleyicilerimiz. Hem coğrafya öğretmenliğini seçeceklerse bu koordinatlarla çok işleri olacak.
Aa, çok güzel. Tabii koordinatları da 26 45 36 42 ezberlediğimiz şeyler var ama doğru
Evet.
söylüyorsunuz yani genel kültür
Evet.
açısından da olsa şey açısından da. Bu da ödevleri olsun madem
Yani
izleyicilerimize.
coğrafya öğretmenine şimdi göz korkutmak gibi olmasın da bir antrenman niteliğinde bizim Hasan hocamız, Hasan Çukur 9 Eylül Üniversitesi'nde şöyle sorular sorardı. İşte belli bir tarih ve belli bir saat verip belli bir koordinat verip güneş ışınlarının o andaki gelme açısını soruyordu mesela ve herkes çatır çutur işte hesap makinelerinden falan bunu hesaplayıp bulmaya çalışıyordu. Baya güzel oluyor. Gölge ne yöne düşüyor? İşte bunu günlük hayata da şey yapıyorlar. İşte ne şezlongu ne tarafa doğru yatırmalıyım falan filan diye bile sorabilirsiniz. Güzel beyin jimnastiği oluyordu.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında güneşin geliş açısını hesaplamak gibi bilimsel bir kısmı öğreniyorsunuz ama deniz kenarında şezlongu yatırırken onun hesabını kafadan yapmamız gerekiyor. Ya da
Evet.
basit bir kafede oturacağımız zaman da aynı şey geçerli. Güneş geliyor ama gider mi
Gün
hesabından?
batımını binanın neresinden izlerim? Nereden görebilirim?
Ya da hangi mevsimde odam ne kadar çok ışık alır? Yazın mı çok güneş alıyor, kışın mı? Ev tutarken bile coğrafya bilgisi gerekli.
Mesela buzdolabına su koydun hemen soğusun istiyorsun. Hangi rafına koymalısın? Bu da coğrafyayla ilgili mesela.
Belki biraz
Neydi?
termodinamik de geçerlidir bunda. Bilmiyorum
Evet. Isınan hava yükselir, soğuyan hava çöker ya, buzdolabının bu yüzden alt raflarına mesela daha aciliyeti olan hemen soğuması gereken şeyler konur.
Doğru söylüyorsunuz. İşte bilim her yerde. Peki hocam,
Evet.
çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel coğrafya öğretmenliği hakkında güzel güzel bilgiler, anekdotlar aktardınız. Son
Ben teşekkür
sözlerinizi
ederim.
alalım, yavaştan kapatalım. Var mı eklemek istedikleriniz?
Coğrafya öğretmenliğine gelecek olan arkadaşlardan bir ricam olsun benim. Lütfen Türkiye'yi karış karış gezmeyi ihmal etmeyin. Biliyoruz ekonomik sıkıntılar olabilir ama pek çok coğrafya öğretmenliği bölümünde mütevazı şartlarla öğrencilerimiz geziler düzenlemeye çalışıyorlar. Mesleğe başlamadan önce bu ülkemizin her yerini elinizden geldiğince farklı bölgelerini görmeye çalışırsanız derslerde inanılmaz faydasını görürsünüz. Dokunduğunuz, tattığınız, gezdiğiniz, gördüğünüz yerleri anlatırsınız. Bu hem sizin için de çok renkli bir hayat hazırlar, hem de öğrencileriniz için de çok renkli, çok heyecanlı, çok zevkli dersler hazırlar. Yani kendinizi gezmekten alıkoymayın. Bir iş olarak, bir meslek olarak gezin.
Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi sizi aşağıya alıp programımızı kapatalım.
Ben
Müsaadeniz
teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Podcast dinle.